Ayrım 7. 6 bölüm. Sürgün yılları İzzettin vapuru demir aldıktan sonra Mithat Paşa ile Yusuf Ağa uzun uzun güverteden denizi seyrettiler. Akşam oluyordu. İkisi de ağızlarını açıp söyleyecek tek söz bulamıyorlardı. Az sonra gemi Çekmece açıklarında durdu. Mithat Paşa hemen kaptanı bularak, "Hayrola kumandan," dedi. Neden durduk? Kaptan ne söyleyeceğini bilmiyordu. Gerçekte biliyordu da söylemekten çekiniyordu. Çünkü Çekmece açıklarında geminin beklemesi gerekiyordu. Eğer Mithat Paşa'nın sürgüne gönderildiği duyulur ve halk sokaklara dökülürse paşa derhal geri getirilecekti. Ama olay çıkmazsa gemi demir alıp Marmara'ya açılacaktı. Kaptan bunları açık seçik anlatmak istemedi. Paşa'ya, "Yeni bir emir bekliyoruz. Belki de hakkımızda. Hayırlı olur," demekle yetindi. Bu süre içinde hünkârın korktuğu başına gelmedi. Kimse işin farkında değildi. Farkında olanlar da olay çıkartacak güçte değillerdi. Gerçekte hiçbir olay çıkmadı demek de pek doğru olmaz. Olay çıktı ama hünkârın kararını değiştirecek çapta bir olay olmadı. Süleyman Paşazade Hamdi Bey ile Arnavut İsmail Kemal denen iki devrimci yanlarında 20-30 arkadaşlarıyla Baba Ali Caddesi'nden yukarı çıkmaya başladılar. Ellerinde bayraklar vardı. "Sadrazamı isteriz. Mithat Paşa'yı isteriz," diye bağırıyorlar. Caddeden geçenler ve dükkanlardan dışarı fırlayanlar da boş gözlerle onlara bakarak, "Ne olmuş Mithat Paşa'ya?" diye birbirlerine soruyorlardı. Ama kimse neler olduğunu bilmiyordu. Derken Baba Ali karakolundan süngülü askerler sokağa fırladı. "Dağılın. Bakalım," diye bağırmaya başladılar. Ve Hamdi Bey ile İsmail Hakkı Bey'in üzerlerine çullandılar. Yine herkes boş gözlerle olanları izledi. Hamdi Bey ile İsmail Hakkı Bey'i askerler ve zabıta sille tokat karakola sürüklediler. Başlarındaki mülazım, "Ulan pezevenkler," diye bağırıyordu. "Siz kim oluyorsunuz Mithat Paşa'yı isteyecek? Zat-ı şahane ne yapmışsa iyi yapmıştır. Size mi kaldı memleketi kurtarmak? Bölücülük mü yapacaksınız?" Göstericiler bir anda dağılıverdiler. Mülazım zaptiye kumandanına, "Asayiş Berkemal," diye raporu verdi. "İyi de, ya Hamdi Bey ile İsmail Kemal Bey ne oldu? Ne olacak?" Biraz tartaklandılar. "Yani, tokat, tekme, dayak. Belki de kaburga kemikleri kırıldı. Yüzleri gözleri şişti, morardı. Bunlar her zaman doğal sayılır. Çünkü onlar durup dururken güvenlik güçlerini kışkırtmışlardır. Zabıtaya karşı dava açsalar kendileri suçlu sayılır ve yeniden işkence görürler. İyisi mi?" Sustular. Susturuldular. Biri Sinop'a sürüldü. Öteki de Bolu'ya. En aklı başında olan devrimciler de onlara, "Ulan serseri herifler," dediler. "Size mi düştü Mithat Paşa'yı kurtarmak? Memlekette demokrasiyi kurmak? Kesin sesinizi oturun oturduğunuz yerde. Sonra ne oldu Hamdi Bey? Ne oldu İsmail Hakkı Bey?" Basın sustu. Tarih kitaplarında bir daha adlarına rastlanmadı. Onlar ne oldu? Belli değil ama Mithat Paşa'nın böyle yaka paça asker gücüyle sürgüne gönderilmesini dışarıda duymayan kalmadı. Fransız Cumhurbaşkanı Thiers, Türkiye'nin en büyük düşmanı bile böyle bir durumda sultana bundan daha şeytanca bir öneride bulunamazdı, dedi. Almanya'dan ve İngiltere'den de bu tür tepkiler geldi. Ama Abdülhamit Han bunların tümüne boş verdi. Gemi ertesi sabah Gelibolu açıklarında durdu. Mithat Paşa saraydan ayrılırken çantasında kalan bazı evrakı bir paket yaparak Yusuf Ağa ile Gelibolu mutasarrıfına gönderdi. Burası geminin uğradığı son Osmanlı limanıydı. Öğleye doğru gemi demir aldı. O sırada şiddetli bir fırtına çıkmıştı. İzzettin vapuru dalgalar arasında sallanıyor. Köpükler güverteye kadar yükseliyordu. Akşam sular kararırken gemi Yunanistan'ın Sıklad adalarından Sira adasına vardı. Limana girildi. Orada bulunan Ahmet Muhtar Paşa ile Sira'daki Şehbender gemiye çıkıp paşayı selamladılar. Mithat Paşa Ahmet Muhtar Paşa'yı 10 yıl önce Rusçuk'ta tanımıştı. Muhtar Paşa Abdülaziz'le birlikte Avrupa gezisine katılmıştı. Abdülaziz dönüşte Rusçuk'tan geçerken, Ahmet Muhtar da sultanı koruyan subayların arasında bulunuyordu. O zamanlar 25 yaşındaydı. Harp Akademisini kurmay olarak bitirdikten sonra Harbiye Okulu'nda öğretmenlik yapmış ve Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi'ye özel ders vermişti. Padişaha yakınlığı dolayısıyla meslekte çok çabuk ilerlemiş ve 31 yaşında generalliğe yükselerek Yemen vilayeti komutanlığına ve valiliğine atanmıştı. Ahmet Muhtar Paşa'nın Mithat Paşa'yı ziyaret etmek için gemiye çıkması olay yarattı. Ahmet Muhtar Paşa gemi kaptanına paşa ile görüşmesinde bir sakınca olup olmadığını sordu. "Kaptan, bana bu konuda bir talimat verilmedi," dedi. "Sadece paşanın karaya çıkmamasını ve yabancılarla görüşmesinin yasak olduğunu söylediler." Muhtar Paşa da, "Ben yabancı değilim, askerim," dedi. Paşa, "Hazretlerine askeri durum hakkında bilgi vereceğim. Dilerseniz siz de hazır bulunabilirsiniz." Muhtar Paşa Mithat Paşa ile baş başa kaldı. Mithat Paşa bu ziyarete çok sevinmişti. İki eski dost gibi konuştular. Paşa bir ara Muhtar Paşa'ya şunları söyledi. "İyi ki geldiniz. Size içimi dökmek beni rahatlatıyor. Bakın, size şunu söylemek isterim. Padişahımız çocuk gibidir. Ne söylenirse inanır. Kendisini aldattılar. Güya ben cumhuriyeti ilan edip devletin başına geçecekmişim. Olur mu böyle şey? Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Hazırladığım anayasa artık rafa kaldırılacak. Bu millet ilerleyemeyecek. Ona yanıyorum. Ama şuna da inanıyorum. Nerede bir anayasa ilan edilmişse, o kalıcı olmuştur. Bir süre rafa kaldırılır ama halk, zamanı gelince, onu yeniden alır, uygular. Ne yapayım ki? Bugün milletin başında bir büyük bela var. Ondan kurtulmamız gerekecek. Ben zaten istifa edecektim. Olmadı. Neden? Halk benim için bıraktı da kaçtı. Der diye çekindim. Böyle daha iyi oldu. Allah bana acıdı. Beni kurtardı." Ahmet Muhtar Paşa bir hafta sonra İstanbul'a döndüğü zaman Zat-ı Şahane kendisini kabul etti. Bir süre sohbet ettiler. Muhtar Paşa sözü Mithat Paşa'yı gemide ziyaret etmesine getirdi. "Padişahım efendim," dedi. "Benim gemiye gitmemin nedeni Mithat Paşa'nın gerçek niyetini anlamaktı. Ben kendisinin Avrupa'ya sığınmak için kaçtığını sandım. Bana güvendi, içini döktü. Eğer kötü bir niyetinin olduğunu anlasaydım, vapuru hükümet adına durdurup paşayı hemen orada tutuklatırdım. İşin gerçeğini öğrenince vapurun gitmesine engel olmadım. Herhangi bir yanlış yorumu önlemek için de bunu Zat-ı Şahane'ye arz etmem gerekiyordu." Zat-ı Şahane Muhtar Paşa'nın anlattıklarını zevkle dinledi ve ayrılırken kendisine altın kabzalı bir kılıç hediye etti. İzzettin vapuru Sira'dan sonra Mora Yarımadası'nın güneyine dolaşarak Adriyatik'e açıldı ve ertesi günde Brindisi limanına geldi. İtalya'nın güneydoğusundaki bu liman Yunanistan ve Dal 123 Maçya kıyılarından gelen gemilerin uğradığı bir ticaret limanıydı. İzzettin vapurunun limana geleceği oradaki Şehpender'e bildirilmişti. İki İngiliz gazetecisine de İstanbul'dan haber verilmişti. Onlar gelip gemide paşayla görüştüler. Paşa orada ne yapacağını hiç bilmiyordu. Rıhtıma çıkabilmesi için İtalyan hükümetinden izin alması ve kendisine bir otel bulunması gerekiyordu. Şehpender bu sorunları çözmek için paşayı gemide bıraktı. Ertesi gün Şehpender, güler yüzle gelip paşaya her işi çözdüğünü müjdeledi. Paşa geminin kaptanıyla vedalaşırken, denizcilere dağıtılmak üzere 50 lira bıraktı. "Kaptan, paşa hazretleri," dedi. "Sizi burada kaderinizle baş başa bırakıp geri döneceğiz. Çok üzgünüz. Ama inşallah bir gün olur. Sizi yine buralardan alıp geri döneriz." "Mithat Paşa, inşallah. O günler gelecek. Yoksa mahvoluruz," demekle yetindi. Vasıf Efendi o günlerde Rusçuk'taydı. Tuna Nehri Taşımacılık Şirketi'nin hesaplarını denetliyordu. Gazetelerde Mithat Paşa'nın sürgüne gönderildiğini okuyunca beyninden vurulmuşa döndü. O sıralarda İstanbul'daki bir dostundan bir mektup aldı. Arkadaşı şöyle diyordu: "Sevgili kardeşim Vasıf, ayağını denk al. Hayatın tehlikede. Paşa sürgüne gönderildi. Bütün yakınlarını da yabani hayvan gibi avlıyorlar. Ya hapis, ya sürgün. Artık Bağdat'ı mı istersin, Musul'u mu? Başının çaresine bak. Bir dakika geçirmeden toz ol." Vasıf Efendi ne yapabilirdi? Elinden ne gelirdi? Hemen kalkıp Genel Vali Sadık Paşa'yı gördü. Paşa, Vasıf Efendi'nin kim olduğunu çok iyi biliyordu. "Hayrola Vasıf Efendi," dedi. "Sen pek beni öyle görmeye gelmezsin. Bir derdin mi var?" "Evet Paşa Hazretleri. Sağlık durumum pek iyi değil. Ne var bilmiyorum. İyisi mi kalkıp Viyana'ya gideyim? Bir doktora görüneyim. Bakalım ne diyecek. Lütfen bana 2 ay izin verin de başımın çaresine bakayım." Sadık Paşa durumu çok iyi anlamıştı. "Bak Vasıf Efendi," dedi. "Senin hastalığın çok önemli olabilir. Ben sana 2 ay değil, 3 ay izin veriyorum. Bu akşam Tuna'dan yukarıya bir vapur var. Hemen ona atla, kalk git. Doğru dürüst bir doktora görün. Sana şunu da söyleyeyim. Senin doktorun Mithat Paşa'dır. Her şeyi haber aldım. Çok üzgünüm. Kendisine saygılarımı söyle. Yüreğim onun heyecanıyla çarpıyor." Vasıf Efendi'nin gözlerinden yaşlar boşandı. Sadık Paşa'ya, "Müsaade edin Paşa Hazretleri," dedi. "Ellerinizden öpeyim ve sizi kucaklayayım." Mithat Paşa'nın brindisi de hiçbir tanıdığı ve dostu yoktu. Oradan bir gemiye bindi. Napoli'ye geçmesi gerekiyordu. Öyle yaptı. Napoli'de ilk aradığı kişi belediye başkanı Sandonetto oldu. Başkan Mithat Paşa'nın kim olduğunu biliyordu. Kendisini coşkuyla karşıladı. "Altes," dedi. "Böyle şeyler olur. Hiç üzülmeyin. Benim de başıma geldi. Beni de sürgün etmişlerdi. Sonra ne oldu? Bakın, bugün belediye başkanıyım. Mithat Paşa da başkana Fransızca benzeyen şeyler buluşur," dedi. "Bundan sonra sizi sık sık görmeye geleceğim. Siz bana başınıza gelenleri anlatırsınız. Ben de görüp geçirdiklerimi." "Belediye başkanı, müsaade ederseniz," dedi. "Burada olduğunuzu Osmanlı konsolosuna haber vereyim. Çok sevinecektir." Orada konsolos Garavani adında bir İtalyandı. Paşa'nın Napoli'de olduğunu öğrenir öğrenmez kalkıp kendisini görmeye geldi. Bozuk bir Türkçe ile, "Paşa Hazretleri," dedi. "Yarın akşam onurunuza bir resepsiyon düzenlememe izin verir misiniz?" "Mithat Paşa, siz bilirsiniz. Ben çok mutlu olurum ama inşallah bu yüzden başınıza bir iş gelmez," dedi. Garavani ertesi gün bütün Napoli'yi ayağa kaldırdı. Napoli halkı sokaklara döküldü. "Viva Mithat!" diye yer gök inledi. Resepsiyon da çok görkemli oldu. Kentin bütün ileri gelenleri, iş adamları, konsoloslar, zarif eşleri ve kızlarıyla oradaydılar. Napolililer uzun zamandan beri bu derecede şatafatlı bir resepsiyona tanık olmamışlardı. İtalyan şampanyaları, Giovanni şarapları ve gimpaze su gibi aktı. Türk marşları çalındı. Ama 3 gün sonra ne oldu? Garavani görevinden azledildi. Bu da bir olay oldu tüm İtalya'da. "Sen sürgüne gönderilmiş sadrazamın onuruna yemek verir misin? Böyle olursun elbette." İtalyanlar bunun çok tadını çıkardılar. Abdülhamit'in onuru da 5 paralık oldu. Napoli durağının böyle bir başarıyla sonuçlanmasından sonra Mithat Paşa Yusuf Ağa ile birlikte Roma'nın yolunu tuttu. Orada da Osmanlı elçisi Esat Paşa'ydı. Esat Paşa mabeyinden gelecek tepkilere boş vererek Mithat Paşa'yı krallar gibi karşıladı. Napoli konsolosunun yaptığının 10 katını yaptı. Ama bu kez Dersaadet'ten hiçbir tepki gelmedi. Çünkü hünkâr bu havaya biraz alışır gibi olmuştu. Ne yapsa nafileydi. Mithat Paşa her gittiği yerde coşkuyla karşılanınca Sultan Harani deli oluyordu. Paşa'yı sanki ne diye böyle dışarılara yollamıştı. Temiz temiz zehirlemek varken hiç böyle acemice işler yapılır mıydı? Mithat Paşa Roma'dan İspanya'ya geçti. Endülüs uygarlığının beşiği olan Sevil, Kordova, Granada gibi kentlerdeki camileri ve sarayları gezdi ve gördüklerine hayran kaldı. Oradan trenle Paris'e geldi. Nereye gideceğini biliyordu. Gare d'Austerlitz'ten bir arabaya binerek Rueil-Jambon'daki eski otelinin adresini verdi. Araba Austerlitz rıhtımından Augustine rıhtımına, oradan da Rivoli'ye geçti. Rueil-Jambon, Rivoli'nin üzerindeydi. Otel yerinde duruyor muydu acaba? Evet, otel hiç değişmemişti. Otelin müdürü Monsieur Martin Paşa'yı görür görmez tanıdı ve o, Le Grand Turc diye karşıladı. O yıllarda Paris'e gelen Türklerin sayısı o kadar azdı ki. Otele İstanbul'dan birinin gelmesi olay oluyordu. Kaldı ki, Monsieur Martin sonraki yıllarda Mithat Paşa'nın adını gazetelerde görmüş ve Le Grand Vizir benim müşterimdi diye hep övünmüştü. Paşa'nın o yıllarda La Presse gazetesinde çıkan bir resmini de çerçeveletip resepsiyona asmıştı. Otelde Paşa'nın hiç unutamadığı biri de odaları temizleyen, çamaşırları ütüleyen Madame Henriette'ti. Paşa otel müdürüne Madame Henriette'yi sordu. Monsieur Mardin, hayret, dedi. Unutmamışsınız. Yine burada. Ama bugün izinli. Yarın gelir. Sizi görünce kim bilir ne kadar sevinecektir. Gerçekten de öyle oldu. Ertesi gün Madame Henriette Paşa'yı sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Sizi hep izledim Le Grand Vizir, dedi. Ama zaman zaman da başınıza bir iş gelecek diye çok korktum. Artık sizi bir daha İstanbul'a göndermeyiz. Hep burada yaşarsınız. Madame Henriette bir ara eski günlere daldı. Sonra, anlatsanıza, dedi. Votre petite amie Miriam ne oldu? Onu da İstanbul'a götürmüş müydünüz? Paşa'nın bir an yüreği sızladı. İçi cesedi. Durakladı. Sonra, hayır, hayır, dedi. Çok yazık. Ayrıldık. Mithat Paşa otele yerleştikten sonra hemen Vasıf Efendi'yi Paris'e getirtmeyi düşündü. Rusçuk'taki taşımacılık şirketine bir yazı göndererek ilişikteki mektubun Vasıf Efendi'ye iletilmesini istedi. Vasıf Efendi o mektubu alır almaz derhal Paris'e geldi. Oh, Paşa artık Paris'te yalnız değildi. Paris Mithat Paşa'nın yaşamında büyülü bir kentti. 19 yıl oluyordu oradan ayrılalı. 30 yaşlarının en coşkulu, en duygulu dönemini Paris'te yaşamıştı. Meryem kim bilir ne olmuştu. Onu tanıdığı zaman Meryem 18 yaşındaydı. Demek ki şimdi 37 yaşında olmalıydı. Mithat kendini suçluyordu. İstanbul'a döndükten sonra ona bir mektup bile yazmamıştı. Rusçuk Valiliği, Şurayı Devlet Başkanlığı, Bağdat Valiliği, Adliye Nazırlığı, darbeler. O güne kadar bütün yaşamı siyasal savaşlar içinde geçmiş ve Paris'te geçirdiği o mutlu ayları bir daha kafasında ve anılarında hiç yaşatmamıştı. Ama şimdi öyle mi ya? Paris'e geldiğinden beri 1858 yıllarının anıları bir saniye aklından çıkmıyor ve kendini o yılların özleminden kurtaramıyordu. Kim bilir Necmettin Bey ne olmuştu? Vasıf Efendi'yi elçiliğe gönderip araştırdı. Necmettin Bey 10 yıl önce ölmüş ve ailesinin nerede olduğunu da bilen kalmamıştı. Mithat Paşa bunun üzerine bir sabah otelden çıkarak Concorde Meydanı'ndan Champs-Élysées'e, oradan Etol Meydanı'na kadar yürüdü. Oradan bir omnibuse bindi ve Necmettin Bey'in oturduğu evin bulunduğu Clichy'ye gitti. Clichy pek değişmemişti. Necmettin Bey'in evi Montmartre mezarlığının arkalarında bir sokaktaydı. Paşa evi buldu. Büyük bir heyecan içindeydi. Kalbi güm güm atıyordu. Suzan Hanım ve Meryem hala oradalar mıydı acaba? Parmakları titreyerek kapının tokmağını vurdu. Kuyuslar, Moi, Mithat, Mithat Paşa, olamaz. Kulaklarıma inanamıyorum. Kapıda bembeyaz saçlı bir kadın belirdi. Bu Suzanne ya da Suzan Hanım'dı. Ne kadar çökmüştü. Kucaklaştılar. İkisinin de gözlerinden yaşlar boşandı. İçeri girin Mithat Bey. Pardon Mithat Paşa. Size ne diyeceğimi şaşırıyorum. Nihayet buradasınız. Paris'te. Bunca yıl sonra. Evet. Tam 19 yıl sonra. Sizi ne kadar merak ettim. Anlatamam. Haberlerinizi hep gazetelerden izledim. Yaşıyorsunuz ya. Önemli olan da bu. Suzan Hanım, her şeyden önce size başsağlığı dilemek için geldim. Zavallı Necmettin Bey, onun benim yaşamımda unutulmaz bir yeri var. Beni aydınlattı. Siyasal yaşamıma yön verdi. Ama siz de çok nitelikliydiniz. Her şeyi hemen kaptınız. Kendi kendinizi yetiştirdiniz. Evet, ama Necmettin Bey'i tanımasaydım böyle olamazdım. Çok alçak gönüllüsünüz. Peki, Suzan Hanım, ya Meryem? Meryem nerede? Ne oldu anlatacağım. Hele bir içeri girin. Oturalım, konuşuruz. Başına bir felaket gelmedi ya. Sağ, değil mi? Evet, evet, sağ, anlatacağım. Salona girdiler. Suzan Hanım anlatmaya başladı. Biliyorsunuz Mithat Bey, Meryem çok devrimci bir kızdı. Büyük Fransız devrimcilerinin düşünceleriyle yetişmiş, sonra da cumhuriyetçilerden ve sosyalistlerden yana olmuştu. İmparator 1870 Temmuz'unda Prusya'ya savaş ilan ettiği zaman bütün cumhuriyetçilerle birlikte Meryem de savaşa karşıydı. O zaman gazeteciliğe başlamıştı ve Marsey'de çok iyi yazılar yazıyordu. Derken kendini eylemlerin içinde buldu. Gösterilere katıldı. Hırpalandı. Tartaklandı. Dayak yedi. Zavallı Meryem. Sonra, biliyorsunuz, İmparator Prusyalılara esir düştü. 4 Eylül'de Cumhuriyetçiler Paris'te Cumhuriyeti ilan ettiler ve Ulusal Savunma Hükümeti kuruldu. Meryem bir yandan eylemlere katılıyor, bir yandan da halkı coşturan ateşli yazılar yazıyordu. Aşk olsun çok kötü günler geçirdik. Paris kuşatıldı. Aç kaldık. Yoksul insanlar sokaklarda köpekleri, kedileri avlayıp yediler. Meryem o günlerde Le Drapeau Rouge gazetesinde çalışıyordu. Her yazısı bir bomba gibiydi. Sonra komün yönetimi ilan edildi. Meryem de komüncülere katıldı. Silaha sarılıp vuruştu. Ne diyorsunuz? Evet, inanılır gibi değil. Necmettin ölmüştü. Ben Meryem'e söz geçiremiyordum. Tam 2,5 ay kızımdan haber alamadım. Sonra, biliyorsunuz komün çöktü. Komüncüleri, az ilerimizde, Pire Lachaise mezarlığının duvarının dibinde kurşuna dizdiler. Meryem'in çok sevdiği bir erkek arkadaşı vardı. O da kurşuna dizildi. Meryem güç kurtuldu ve Belçika'ya kaçtı. O zamandan beri Brüksel'de yaşıyor. Gazetecilik yapıyor. Paris'e gelemiyor. Kafası ve düşünceleri hiç değişmedi. Bir gün zafere ulaşacaklarına sarsılmaz bir inancı var. Hemen kalkıp Brüksel'e gitsem mi acaba? Ne dersiniz? Hayır derim. Artık çok geç. Meryem'in sizi ne kadar çok sevmiş olduğunu biliyor musunuz? Bence siz bunu hiç anlamadınız. Yaşamına ve kalbine giren ilk erkek siz oldunuz Mithat Bey. Ama siz bunu değerlendirmeyi bilemediniz. Gelin size Meryem'in odasını göstereyim. Birlikte Meryem'in odasına geçtiler. Duvarda Mithat'ın o yıllardaki bir resmi asılıydı. Masasının üstünde gazeteden kesilip çerçevelenmiş başka bir resim, yıllanmış. Bir gramer kitabı, yanında eski bir defter. Mithat'ın Fransızca öğrenirken ilk yazıları, bir kurşun kalem, bir hokka ve bir kamış kalem. Mithat Paşa ağlamaklı oldu. Mutlaka Brüksel'e gidip Meryem'i bulmalıyım, dedi. Suzan Hanım yine, hayır, olmaz, diye karşılık verdi. Artık neye yarar? Yarın Sultan Hamit sizin dönmenizi isteyecek. Kalkıp gideceksiniz. Dönmemezlik edemezsiniz. Sizin siyasal ihtiraslarınız çok güçlü. Hayır dönmem diyemezsiniz. Orada iki eşiniz var. Onlardan da kopamazsınız. Meryem ne olacak? İstanbul'a götürmeye kalkarsanız o sizin üçüncü hareminiz mi olacak? Olmaz öyle şey. Meryem çok tekelcidir, onurludur. Sizi başkalarıyla paylaşmak istemez. Paris'te yaşayamazsınız. Kimse sizi çevrenizden kopartamaz. Yazık değil mi Meryem'e? Huzurunu kaçıracak ve yaşamını mahvedeceksiniz. 19 yıl önce yaşamınıza yeni bir yön verebilirdiniz. Böyle bir düşünce hiç aklınızdan geçmedi. Bırakın. Meryem sizi artık gençlik düşlerinin unutulmaz bir anısı olarak kalbinde yaşatsın. Dokunmayın artık kızıma. Çok çekti. Acılarını tazelemeyin. Suzan Hanım çok haklıydı. Bu yara hiç deşilmemeliydi. Geldiğinizi Meryem'e hiç yazmayacağım, dedi. Ama ileride bir gün Paris'e dönerse bunları anlatırım. Mutlaka dönecek ve mutlaka anlatacağım. Vedalaşıp ayrıldılar. Mithat Paşa'nın yüreği sızlıyordu. Paşa'nın sağlığı da yerinde değildi. Romatizma ağrıları tutmuştu. Bütün bacak eklemleri ve kasları ağrıyor ve çoğu zaman yürümekte zorlanıyordu. Fransa'nın en ünlü doktorlarından birine göründü. Doktor, Paşa'yı iyice muayene ettikten sonra, Altes, dedi, kendinizi çok yormuşsunuz. Geçirdiğiniz bunalımlar da yapınızı etkiliyor. Her şeyden önce moral bir dinlenmeye ihtiyacınız var. Ben size Plombier'e kaplıcalarını öneririm. Doğuda Alsace yakın bir yerde. Vosges'lere gideceksiniz. Kimler geçmemiştir oralardan? Montaigne, Beaumarchais, Voltaire, 3. Napolyon. Bir aylık bir bakım size çok iyi gelecektir. Paşa hemen kaplıcalara gitmeye karar verdi. Vasıf Efendi Paris'te kalacak ve yazışmaları sağlayacaktı. Paşa tek başına Plombier'e gitti. Oh! Şöyle bir başını dinledi. Çevresinde hiç Türk yoktu. Kimseyle konuşmak niyetinde değildi. Ama onun kimliğini keşfedenler her fırsatta çevresini sardılar ve ne sorular sormadılar kendisine. Baktı ki herkes aynı soruları soruyor. Türkiye üzerine bir kitap yazmanın gerektiğini anladı. Hemen orada Maliki Osmaniye, Mazisi'l İstikbali adlı bir kitap yazdı. Paris'e döner dönmez Vasıf Efendi bunu Fransızca'ya çevirdi ve kitap derhal yayınlandı. Paşa kendisine soru soranlara hemen bu kitabı veriyordu. Paşa Paris'te daha bir süre kalacağını anlayınca Avenue Victor Hugo'da ufak bir apartman katı kiraladı. Kendisini görmeye gelenler hiç eksik olmuyordu. Bir gün Pozitivistler Derneği Başkanı Pierre Lafitte kendisiyle tanışmak istediğini bildirerek Paşa'nın dairesine geldi. İki dost gibi uzun uzun görüştüler. Lafitte, izin verirseniz sizi arkadaşlarım da tanısınlar. Çok sevecekler, dedi. Bir toplantı günü saptandı. Pozitivistler o gün yüzlerce insandan oluşan bir kitle halinde Paşa'yı görmeye geldiler. Ufacık daireye girmelerine olanak yoktu. Kapının önünde toplandılar. Mithat Paşa onlara balkondan seslendi. Düşüncelerini anlatmakta güçlük çektiği zamanlarda Vasıf Efendi yardımcı oluyordu. Paşa pozitivizmin ne olduğunu 1858'de Necmettin Bey'den ve Meryem'den öğrenmiş ve çok heyecanlanmıştı. Auguste Comte'u da tanımak istediğini söyleyince Meryem kendisine Auguste Comte'un ne yazık ki bir yıl önce öldüğünü bildirmiş ve Paşa kendisini tanıyamadığına çok üzülmüştü. Daha sonraki yıllarda pozitivistlerin İstanbul'da batıya dönük yöneticiler üzerinde etkileri olmuştu. Auguste Comte'dan sonra akımın öncülüğü Pierre Lafitte'e kalmıştı. Pozitivistler 19. yüzyılın bunalımlı dönemlerinde insanlara ırk ve din ayrımları olmayan bir dünya sunmaya çalışıyorlardı. Düşmanlıklara dayanmayan ve insan sevgisinden kaynaklanan bir dünya görüşü Paşa'nın eğilimlerine çok uygundu. O da Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan milletler ve halklar arasında eşitliği ve kardeşliği savunmuyor muydu? Paşa apartmanın balkonundan sevgi dolu bir konuşma yaptı ve din ayrımı gözetmeden, hiçbir düşmanlık tanımadan tüm insanlığa açılan bir topluma seslendiği için ne kadar mutlu olduğunu söyledikten sonra şöyle dedi. 2 yıldan beri Avrupa çok üzücü bir olaya tanık oluyor. Hristiyan bir devlet olan Rusya Müslüman bir devletin topraklarına saldırıyor. Ruslar Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde yaşayan Sırpları, Karadağlıları İslamlığa karşı savaşa davet ediyor ve halkları birbirlerine düşürmek istiyorlar. Avrupa ise Rusları haklı bularak Türkleri suçluyor. Bunun temelinde din kışkırtıcılığı yatıyor. Beyler, Dinler adaleti sağlayamazlarsa neye yararlar? Ben Avrupa'da Hristiyan ulusların gerçekleştirdikleri ahlak düzenine hayran kaldım. İspanya'da da Müslümanların yarattığı yapıtları gördüm. Onlara da hayran oldum. Uygarlık hiçbir dinin tekelinde değildir. Bizim Hristiyanlara ne kadar saygımız varsa onlardan da o kadar saygı ve anlayış bekliyoruz. Paşa'nın bu konuşması "Bravo! Bravo!" sesleri ve alkışlarla kesildi. Balkondan halkı selamladıktan sonra içeri giren paşa yoğun alkışlar karşısında 3 kez balkona çıkıp kendisini dinleyenlere teşekkür etmek zorunda kaldı. Victor Hugo bulvarından gelip geçen insanlar apartmanın önünde durmuş paşayı dinliyorlardı. Trafik tıkandı. Polisler büyük güçlüklerle kalabalığı dağıtıp yolu açabildiler. Mithat Paşa'nın bu konuşmasına ertesi gün Paris gazeteleri geniş yer ayırdılar. Gazete fotoğrafçılığı o dönemde henüz gelişmediği için toplantıyı ve paşayı muhabirler anlatıyordu. Bir gazeteci Mithat Paşa'yı şöyle tanıtıyordu. 50 yaşlarında, orta boylu, sağlam görünüşlü bir kişi. Konuşması, davranışı çok ölçülü. Bakışlarında hiçbir sertlik yok. Gözlüklerinin arkasında ışıldayan ve her sese tepki gösteren gözler parlıyor. Çok tatlı bir görünüşü ve nazik bir havası var. İyi niyetli olduğu kuşkusuz. Fransızcayı oldukça iyi konuşuyor. Dinlemesini de biliyor. Karşısındakilere güven ve huzur veriyor. Giyinişi ve gösterişi oldukça sade. Fiyakaya hiç meraklı değil. Özel konuşmalarından yemek için yaşamadığını ama düşünmek ve çalışmak için yemek yediğini anlıyorsunuz. Erken kalkıp hemen çalışmaya başladığını anlatıyor. Ailesine düşkün olduğu da görülüyor. Kadını bir süs eşyası ya da cinsel bir araç olarak değil, bizim anladığımız anlamda değerlendiriyor. Mithat Paşa'nın çok umut verici bir kişiliği var. Pozitivistlerden sonra sosyalistler de Mithat Paşa'nın kapısını aşındırmaya başladılar. Ne var ki, o yıllarda Fransa, sosyalizmin çok güçlü olduğu bir dönemi yaşamıyordu. 1870-71 Savaşı, Fransa'nın Prusya karşısında tam bir yenilgisiyle sona ermiş. 3. Napolyon esir edilmiş ve Almanlar Paris kapılarına dayanmışlardı. O sırada Paris'te komün yönetimi ilan edilmiş ve komünciler de burjuvazinin ihaneti ve düşmanla işbirliği sonunda kurşuna dizilmişlerdi. 1871'de Fransa bunalımlı bir dönemden geçiyordu. Bir yanda işbirlikçiler, monarşistler, öte yandan ılımlı cumhuriyetçiler ve tutucular vardı. Parlamento ve Senato bu güçlerin temsilcilerinden oluşuyordu. Parlamenter demokrasi zor günler geçiriyordu. Oysa Mithat Paşa dengeli bir parlamenter rejimden yanaydı. Sol ne mecliste güçlüydü ne de senatoda. Komün yenilgisinden sonra sosyalistler dağılmış ve çeşitli gruplara bölünmüşlerdi. Oysa komünist manifestosu yayınlanalı 30 yıla yakın bir zaman oluyordu. Avrupa ülkelerinin birçoğunda İşçi İnternasyonali Ulusal Bölümü adıyla Sosyalist İnternasyonale bağlı partiler oluşuyordu. Bu gelişmelerde Fransa hiç de başı çekecek durumda değildi. Fransa'da en güçlü sosyalist grup Jules Guesde'in öncülüğünü yaptığı topluluktu. Onlar da Mithat Paşa ile ilişki kurmak istediler. Paşa onların davetini kabul ederek bir toplantıya katıldı. Orada şunları söyledi. Efendiler, hiçbir din ve millet ayrımı gözetmeyerek aranızda bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Ben her zaman ayrımcılığa karşı oldum. Avrupa'nın özgürlükçü yasalarına ve yönetimine her zaman büyük hayranlık duydum. Ama bugün Avrupa bir karşı. Bu anlayışı göstermiyor. Hristiyan olan Rusya, Türkiye'ye kılık değiştirmiş subaylar göndererek Hristiyanları bize karşı kışkırtıyor. Bizi bölmeye çalışıyor. Avrupa'yı yanımızda göremiyoruz. Hristiyanların Müslümanlara karşı beslediği düşmanlığı Müslümanlar hiçbir zaman Hristiyanlara karşı beslemediler. Eğer din aramızda bazı güçlükler yaratıyorsa onları çözeceğiz ve birleşeceğiz. Sosyalistler paşayı coşkuyla alkışladılar. Gücünü işçi sınıfından almayan doğulu bir politikacının eşitlik, adalet ve insanlık anlayışı karşısında büyük saygı duydular. Paşa bir süre sonra Paris'te sıkılmaya başladı. 1858 yılının özleminden kurtulamıyordu. Gittiği her yerde, önünden geçtiği parklarda, cafelerde, bulvarlarda hep Meryem'i anımsıyor ve geçmiş mutlulukların anılarıyla yaşıyordu. Suzan Hanım'dan dinledikleri de kendisini çok etkilemişti. Zaman zaman kendisini çok suçluyor ve hiç affedemiyordu. Birkaç hafta sonra Yanma Kilikyan Vasıf Efendi'yi ve Yusuf Ağa'yı alıp Napoli'ye gitti. Koyu Bakan Şatamone'de bir apartman tuttu. Koyu Boğaziçi'ne benzetiyor ve akşamdan denize bağ 34 kan balkonunda içkisini yudumlarken İstanbul'daki görkemli günlerini, Naime'yi ve Şehriban'ı anımsayarak avunuyordu. Yine öyle bir akşam balkonda dalgın dalgın düşünürken Vasıf Efendi telaşla yanıma gelerek, "Paşa Hazretleri," dedi. "Az önce Stefani Ajansı'na uğramıştım. Cepheden bir haber geldi. Plevne düşmüş. Osman Paşa esir olmuş." Paşa beyninden vurulmuşa döndü. "Of! Nasıl olur?" dedi. "Nasıl olur? Mahvolduk. Anlat nasıl olmuş? Ajansın verdiği bütün bilgi bu kadar mı?" "Hayır. Paşa Hazretleri, siz de biliyorsunuz, Plevne Savaşı 1877 Temmuz'unda başlamıştı. Demek ki Osman Paşa tam 5 ay dayanabilmiş. Önceleri durum çok iyi gidiyordu. Ruslar 3000 asker kaybederek çekilmek zorunda kalmışlardı. Sonra ağır bastırdılar. Osman Paşa çekilmek istedi. Ama saraya danışmadan karar alma yetkisi yoktu. Abdülhamit bu çekilme önerisine şiddetle karşı çıktı. "Hayır, dayanacaksınız," diye emir verdi. Ruslar gittiler, güçlendiler. Savaşın son dönemi geçen Eylül'de başladı. Ruslar Plevne'yi kuşattılar. Niyetleri askerlerimizi orada açlıktan öldürmekmiş. Ajansın bildirdiğine göre Osman Paşa İstanbul'dan yardım bekliyormuş. Yardım gelmeyince ablukayı yarıp kurtulmayı denemiş. Birinci hattı yarmış. Ama bu kez Ruslar top ateşi açmışlar. Osman Paşa'nın atı şarapnelle vurulmuş. Devrilmiş. Paşa da sol bacağından yaralanmış. Osman Paşa bakmış ki hiçbir umut yok. Karargaha beyaz bayrak çektirmiş. Romanya Prensi Karol gelmiş kendisini teslim almaya. "Paşa, ben," demiş, "bize ihanet eden böyle bir alçağa teslim olmam." Onun üzerine cephedeki Rus kumandan Todle beni çağırmışlar. Paşa 10 Aralık Pazartesi günü kılıcını Rus generaline teslim etmiş. Ruslar cephedeki 32 bin Türk askerini ve 80 topu da birlikte teslim almışlar. Mithat Paşa titrek bir sesle, "Devlet çöküyor artık. Bizi yaşatmayacaklar," diye hıçkırıyordu. Bu savaş ne kadar gereksiz bir savaştı. Ben hep bunu önlemeye çalışmıştım. Bu işler benden sonra oldu. Bir şeyler yapmamız gerek. Ama ne yapabiliriz? Paşa çöken imparatorluk için gözyaşı döküyordu. Rus cephesinde ölenler için, Plevne'deki kuşatmayı yaramayıp da can verenler ve tutsak düşenler için, Plevne'yi 5 ay savunduktan sonra teslim olan kahraman Gazi Osman Paşa için, Mithat Paşa'nın o zamanlar hiç aklına gelir miydi kendisinin 4 yıl sonra tutuklanıp yargılanacağı, idama mahkum edileceği, Gazi Osman Paşa'nın sarayda toplanan olağanüstü komisyonda idam kararının derhal uygulanmasını isteyeceği. Paşa bir süre düşündükten sonra, "Kalk Vasıf," dedi. "Yarın hemen Londra'ya gidiyoruz. İngiltere Başbakanı Lord Beaconsfield'i göreceğim." Mithat Paşa Lord Beaconsfield'in nasıl bir devlet adamı olduğunu yıllardan beri biliyordu. Lord Beaconsfield 40 yıldan beri İngiltere'de kendini tanıtmış ve büyük savaşlar vermiş bir parti lideriydi. Ama politikacılığın yanında yazarlığı ve romancılığı da vardı. Gerçek adı Benjamin Disraeli idi. Vivian Grey, John Ingsby ve Sibyl adlı romanlarıyla tanınmıştı. 1868'de başbakan oldu. Devrildi. Sonra seçimleri kazanıp yine başbakanlığa getirildi. Mithat Paşa'nın iktidarda olduğu dönemlerde aralarında çok uzaklardan elçiler aracılığıyla dostça ilişkiler kurulmuştu. Mithat Paşa Londra'ya gelir gelmez kendisini aradı. Ertesi günü de başbakan kendisini Downing Street'teki bürosunda karşıladı. İki eski dost kucaklaştılar. Paşa, Disraeli'ye başına gelenleri anlattı. Sonra sözü Plevne Savaşı'na getirdi ve ''Bu olaylara seyirci kalamayız.'' dedi. ''Ruslar koca bir imparatorluğu çökertmek istiyorlar. Kırım Savaşı'ndaki yenilgileri çoktan unuttular. Yarın sizin de karşınıza dikilecekler. Gelin, el birliğiyle bir şeyler yapalım. Avusturya'yı da aramıza alarak bir cephe oluşturalım.'' İngiltere Başbakanı Mithat Paşa'nın konuşmasından çok etkilenmişti. ''Haklısınız Altes.'' dedi. ''Sizi yürekten destekliyorum. Olgunluğunuza ve hoşgörünüze hayranım. Sizi sürgüne yollayan bir devleti kurtarmaya çalışıyorsunuz. Altes, Abdülhamit benim umurumda değil. Ben ülkemi ve o ülkede yaşayan halkları kurtarmaya çalışıyorum. Sultan ve çevresindekiler başlarını kuma gömmüşler. Senlik benlik kavgalarıyla uğraşıyorlar. Beni her zaman yanınızda bulacaksınız Altes. Sizinle aynı düzeyde iki başbakan gibi konuşuyoruz. Size güvenim sonsuz. Duruma bir çare bulmak için Avusturya'nın da bizim yanımızda olması gerekiyor. Yarın hemen kalkıp Viyana'ya gidin. Başbakan Kont Andrassy'yi görün ve benimle görüştüğünüzü anlatıp ortak bir plan oluşturmaya hazır olduğumu söyleyin. Ben de Viyana'daki büyükelçimize bu konuda bilgi vereceğim. Paşa'nın hiç yitirilecek zamanı yoktu. Hemen ertesi gün Viyana'ya gitmek üzere yola çıktı. Viyana'da ilk işi büyükelçiliğe uğramak oldu. Osmanlı sefirine durumu anlattı. Yeni bir umut ışığı beliriyordu. Durum Yıldız'a bildirildi. Hünkar'ın böyle bir görüşmeye karşı olmadığı anlaşılıyordu. Paşa hemen Başbakan Kont Andrassy'yi ziyarete gitti. O da kendisini büyük nezaketle karşıladı. İngiltere ile görüş birliğine varmış olduklarından mutluluk duyduğunu bildirdi. Altes, dedi, izin verin, planınızı inceleyeyim. Yarın yeniden görüşürüz. Kont Andrassy ertesi günü paşanın kaldığı Metropole Oteli'ne geldi. Bir başbakanın sürgünde bulunan eski bir sadrazamı otelinde görmeye gelmesi diplomatik kuralları çok aşıyordu. Ama Kont Andrassy barışı kurtarmak uğruna böyle diplomatik gaflardan çekinecek bir politikacı değildi. Mutlu sonuç verebilecek bir girişimde bulunmanın coşkusu içindeydi. Altes, diye söze başladı. Anlaştık. Hükümet üyeleri ve imparatorla görüştüm. Onlar da önerinize çok sıcak bakıyorlar. Yalnız bir ricam var. Hemen İstanbul'a bir telgraf çekin. Majesteleri de sizinle görüşebilmemiz için size yetki verdiklerini bize bildirsinler. Mithat Paşa, elbette Altes, dedi. Çok haklısınız. İstediğiniz telgrafı hemen çekiyorum. Paşa derhal bir arabaya atlayarak büyükelçiliğe gitti. Durumu anlattı. Büyükelçi ile birlikte saraya bir telgraf projesi hazırladılar. Tam telgraf çekilecekken Mithat Paşa, durun, dedi. Telgrafı şunu da ekleyelim. Eğer Zat-ı Şahane'nin Mithat Paşa'ya güveni yoksa lütfen Büyükelçi'ye bu iş için yetki versin. Mithat Paşa'nın önerilerinin ışığında görüşmeleri o sürdürsün. Telgraf çekildi. Paşa büyük bir heyecanla bir gün, iki gün, üç gün bekledi. Yıldız Sarayı tam bir suskunluk içindeydi. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Paşa ve Vasıf Efendi karamsarlık içinde Napoli'ye döndüler. Ama bu başarısızlıktan sonra Napoli'nin havası Paşa'ya çok ağır geldi. Paşa kararını verdi. Londra'da yaşayacaktı. Porchester Terrace'de bir ev tutuldu. Paşa 5 yaşındaki oğlu Ali Haydar'ı, damadı Vefik Bey ile birlikte Londra'ya getirtti. Özel sekreteri Kilikyan Vasıf Efendi'yi ve Yusuf Efendi'yi alıp oraya gitti. Londra'dan da bir uşak ve bir aşçı bulundu. Az sonra Ali Haydar'a İngilizce öğretmek için bir de matmazel tutuldu. 8 kişinin Londra'da sıradan olmayan bir evde yaşaması kolay değildi. Ama paşa bunu göze aldı. İstanbul'dan ayrılırken mabeyinden verilen 5000 lira tükendiği için paşa ne yapacağını kara kara düşünüyor. Ama hiç kimseye de ödün vermeye yanaşmıyordu. O dönemde paşaya eski dostlarından yardımlar geliyor. O da bunların çoğunu geri çeviriyordu. Yine o sıralarda paşaya bankalardan imzasız çekler de geliyordu. Bunların kimlerden geldiği belli olmadığı için paşa bunları kabul etmek zorunda kalıyordu. Günün birinde de 10.000 altın liralık bir çek geldi. Yine imza yoktu. Mithat Paşa ne yapacağım şaşırdı ve Kilikyan Vasıf Efendi'ye, "Oğlum, bak, parayı gönderen adını gizlemiş. Ne yapacağız şimdi?" diye sordu. Kilikyan Efendi de, "Paşa Hazretleri," dedi. "Parayı gönderen kendi adını açıklamadığına göre sizden bir şey istemiyor demektir. Gelin bu parayı kabul edin. Zaten hesabımızda olanları tükettik. Bundan size bir zarar gelmez." Bunun üzerine paralar çekildi ve bir güzel harcandı. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra bu paranın kaynağı anlaşıldı. Bu paraları Hıdı İsmail Paşa göndermişti. Artık yapılacak bir şey yoktu. Paralar tükenmiş gibiydi. İyi de Hıdı İsmail Paşa, durup dururken Mithat Paşa'ya neden yardım etmeye kalkmıştı? Gerçekte bu insanca davranışın kökü 5 yıl öncesine dayanıyordu. Hani, paşanın 2 ay 17 gün süren birinci sadrazamlık dönemi vardı ya. İşte o günlerde Hıdı Mithat Paşa'ya 50.000 altın rüşvet göndermiş ve paşa da bunu geri yollamıştı ya. Hıdı paşanın bu jestini hiç unutmamıştı. İşte son gelen 10.000 altın eski sadrazamın dürüstlüğüne karşı gecikmiş olarak verilen bir ödüldü. Mithat Paşa Osmanlı-Rus savaşını durdurmak için bir şey yapamayacağını anladıktan sonra yeniden karamsarlığa kapıldı. İngiltere'de genel kültürünü zenginleştirmekten, İngilizcesini ilerletmekten başka yapacak işi kalmamış ve bazı dostlar edinmişti. Yakın dostlarından biri, sonradan 7. Edward olarak tahta çıkacak olan Wales Prensi'ydi. İkincisi Sutherland Dükü. Paşa boş zamanlarında Hyde Park'ta gezintiye çıkıyordu. Parkta zaman zaman Wales Prensi ve Hollanda Veliahtı denen Orange Prensi ile buluşuyor ve onlarla tatlı tatlı dostluk ediyordu. Yine böyle bir gezinti sırasında Paşa Wales Prensi ile karşılaştı. Prens Mithat Paşa'nın koluna girdi. Vasıf Efendi, Paşa'nın damadı Viflık Bey ve 6 yaşındaki oğlu Ali Haydar arkadan geliyorlardı. Derken bir de baktılar. Karşıdan tekerlekli bir koltukta Kraliçe Victoria geliyor. Wales Prensi hemen annesinin yanına yaklaşarak, "Anne," dedi, "müsaade ederseniz size çağımızın en önemli kişilerinden birini tanıştırayım. Osmanlı Sadrazamı Mithat Paşa." Şimdi kendisinin burada sıradan bir insan olarak dolaştığına bakmayın. Ülkemizi çok sevdiği için buraya biraz dinlenmeye ve Britanya halkını tanımaya geldi. Bir süre sonra yurduna dönecek, orada da Osmanlı İmparatorluğu'na çağımızın koşullarına uygun yönler vereceğine inanıyorum. Kraliçe Victoria'nın yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Paşa'ya, "Sizi tanıdığıma çok sevindim," dedi. "Çoktan beri adınızı duyuyordum. Ülkenizde nasıl bir devrim yarattığınızı da yakından izledim. Sizi bir gün yine iş başında görmekten çok mutlu olacağım." Bu karşılaşma bir rastlantı mıydı? Hayır. Kraliçe Victoria'nın Mithat Paşa'yı saraya çağırması diplomatik kurallara uygun olamayacağı için Wales Prensi böyle bir karşılaşma düzenlemişti. Kraliçe Victoria birkaç gün sonra Mithat Paşa'ya, günün anısı olarak, içi göz göz kutulu, hokkalı, kalemli, saatli, bronz işlemeli, maun bir yazı takımı sandığı gönderdi. Mithat Paşa Londra'nın çok sevilen insanlarından biri olmuştu. Her gün evinin önünden geçenler "Yaşa Mithat Paşa!" diye haykırıyorlar. O da halkı selamlıyordu. Sutherland Dükü bir akşam Mithat Paşa'yı Stanley'in bir konuşmasını dinlemeye çağırdı. Stanley o zaman Orta Afrika'da, bugün Malawi, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Kongo'nun bulunduğu bölgeleri dolaşan ilk gazeteci olmuş ve yazılan büyük bir ilgiyle izlenmişti. İlk kez 1871'de Ekvator bölgesine giden Stanley, Orada 3 yıl kendisinden hiç haber alınamayan Livingstone'u bir köyde yerlilerin arasında bulup İngiltere'ye getirerek dünya çapında bir ün kazanmıştı. 1877'de de 3 yıllık bir geziden dönmüştü ve anılarını anlatıyordu. Stanley'in dolaştığı ülkelerde kurduğu ilişkiler sonradan İngiliz ve Belçika sömürgeciliğinin temellerini oluşturdu. Stanley konuşmasını Saint James Hall'da yapacaktı. Salon 139 Londra'nın en ünlü kişileriyle doluydu. Galler Prensi'nin salona girmesi büyük alkışlarla karşılandı. Onu Avusturya Veliahtı Arşidük Rodolf izledi. Salondakiler de coşkuyla alkışladılar. Arkasından 3. Napolyon'un oğlu Prens Napolyon salona girdi. Ona da gösteriler yapıldı. Ama Mithat Paşa salona girince yer yerinden oynadı. Halk, yaşa Mithat Paşa, yaşa liberal Türk, diye haykırıyordu. Galler Prensi ayağa kalkıp da Mithat Paşa'nın elini sıktığı zaman, yapılan gösteriler Londra'da hiç de görülmemiş bir düzeydeydi. Konuşma bitince Galler Prensi Mithat Paşa'ya, Altes, dedi. Stanley ne kadar ilginç yerlerden söz etti. Dehşet. Biz daha dünyamızı hiç bilmiyormuşuz meğer. Bu konuşmalar sizi de ilgilendirdi mi? İlgilendirmez olur mu? Ruslar bizi kendi ülkemizden kovmaya çalışıyorlar. Stanley de Osmanlılara göç edebilecekleri yeni topraklar gösteriyor. Galler Prensi katılarak gülmekten kendini alamadı. Mithat Paşa artık Osmanlı ülkesindeki siyasal gelişmelerin ve olayların dışındaydı. O sıralarda, yani Temmuz 1878'de Berlin Antlaşması imzalandı ve imparatorluk bu anlaşma ile Osmanlı-Rus Savaşı'nda uğradığı yenilginin yarattığı sonuçları kabul etmek zorunda kaldı. Bununla Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsız oluyor ve Bulgaristan yeni bir güç kazanıyordu. Vasıf Efendi antlaşmanın metnini yayınlayan gazeteleri Mithat Paşa'ya göstermekten çekiniyordu. Ama Paşa olayları uzaktan da olsa izlemiş ve büyük bir üzüntüye kapılmıştı. 14 Temmuz 1878 sabahı Vasıf Efendi'ye, "Oğlum, şu gazeteleri getir de bir okuyalım. Sonuçlardan çok korkuyorum," dedi. Vasıf Efendi, "Paşa Hazretleri sizi üzmek istemedim. Ama nasıl olsa duyacaksınız," diye söze başladı ve antlaşmanın hükümlerini anlattı. Berlin Kongresi'ne Bismarck başkanlık etmiş. İngiltere'ye Lord Beaconsfield, Avusturya'ya Andrassy, Fransa'ya Waddington, İtalya'ya Count Conti, Rusya'ya Gorçakov, Osmanlı İmparatorluğu'nu da Kara Todori başkanlığında Mehmet Ali Paşa ile Sadullah Paşa'dan oluşan bir kurul temsil etmişti. Mithat Paşa'nın gözleri yine dolu dolu oldu. Vasıf Efendi'ye, "Bak oğlum Vasıf," dedi. "Bu antlaşmayı imzalayanların sonu kötü olacak. Bu sözümü unutma, Mithat Paşa söylemişti. Dersin, gerçekten de öyle oldu. Mithat Paşa peygamber gibi konuşmuştu. Sultan Hamit'i iyi tanıyordu. Berlin antlaşmasını imzalayanlara rahat ve huzur vermeyecekti. Sadullah Paşa büyükelçi olarak Viyana'ya sürüldü. Orada intihar etti. Mehmet Ali Paşa Arnavutluk'ta çıkan bir ayaklanmayı bastırmak için Yakova'ya gönderilmişti. Orada vuruldu. İsyancılar başını kesip bir sırığa geçirdiler ve sokaklarda dolaştırdılar. Kara Todori Paşa ise İstanbul'a dönünce hünkâr onun yüzünü bile görmek istemedi ve memleketin yarısını düşmanlara teslim etmiş olan bu adamı asla kabul edemem diye onu saraya sokmadı. O arada Mithat Paşa'ya İstanbul'daki dostlarından gelen mektuplarda, "Padişah sizi affedecek. Yıldız Sarayı'na bir yazı göndererek affınızı rica edin," deniyordu. Mithat Paşa da, "Ben hiçbir suç işlemedim ki af dileyeyim," diye bu önerileri geri çeviriyordu. Bu olaylar paşanın sinirlerini son derece bozmuştu. Hastalandı. Hem romatizmaları vardı, hem de tansiyonu. Sutherland Dükü, bir ay dinlenmesi için kendisini Dunrobin Castle'deki şatosuna davet etti. Paşa önce buna yanaşmadı ama sonra Vasıf Efendi'nin baskılarıyla şatoya gitmeyi kabul etti. Dük ve Düşes kendisini büyük bir sempatiyle şatoda ağırladılar. Onun onuruna haftada birkaç akşam yemekler düzenlediler. Paşanın sağlık durumu yavaş yavaş düzeldi. İşte o sıralarda Londra'daki Osmanlı Büyükelçisi Musurruz Paşa'dan bir telgraf geldi. Elçi bu telgrafında paşanın ne zaman Londra'ya döneceğini soruyor. Ve Zat-ı Şahane'nin bir mesajını kendisine sunmak istediğini bildiriyordu. Mithat Paşa, ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Zat-ı Şahane'nin mesajını bana buraya iletin, diye yanıt verdi. Musurruz Paşa ise, burada işlerim çok yoğun olmasaydı, mesajı kendim getirirdim ama, şimdilik başımı kaşıyacak durumda değilim, diye yeni bir telgraf yolladı. Mithat Paşa, napalım canı isterse, demekle yetindi. Ama yine de bir an önce Londra'ya dönmesi gerektiğini anladı. Londra'ya döner dönmez Vasıf Efendi'yi sefarete yolladı. Ertesi sabah bir de baktılar ki, Musurruz Paşa arabasına atlayıp Porchester terasa gelmiş. Musurruz Paşa, size bir tebligat getirdim, dedi. Zat-ı Şahane vatana dönmenizi arzu ediyor ve sizden bu konuda acele bir cevap bekliyor. Mithat Paşa, çok teşekkür ederim paşam, dedi. Zat-ı Şahane'ye de teşekkürlerimi bildirin. Vatanımı ve yakınlarımı çok özledim ama yeniden İstanbul'a yerleşmeyi hiç mi hiç düşünmüyorum. Bunun çeşitli nedenleri var. Yeniden kavganın içine düşmek istemiyorum. Zaten birkaç güne kadar Paris'e gidiyorum. Orada da özel işlerim var. Gerçekten de öyle oldu. Mithat Paşa ertesi gün Vasıf Efendi ile birlikte Paris'e döndü. Orada o sıralarda Büyükelçi Arifi Paşa'ydı. Mithat Paşa'nın gelişinin ikinci günü Arifi Paşa kendisine ziyarete gelmek istediğini bildirdi. Ertesi gün Arifi Paşa elinde Yıldız Sarayı'ndan gönderilen yeni bir telgrafla Paşa'yı görmeye geldi. Telgrafta Mithat Paşa'nın Girit'te oturmasına izin verildiği, ailesinin de en kısa zamanda İstanbul'dan Girit'e gönderileceği, kendisine 200 lira maaş bağlanacağı, 1000 lira yol parası verileceği ve paşanın da Kandiya'da genel vali tarafından karşılanacağı bildiriliyordu. Mithat Paşa çok heyecanlıydı. Vatana dönüş onu yeniden canlandıracak ve çok mutlu edecekti. Çarpıntısı azalmış ve romatizma ağrıları dinmiş gibiydi. Arifi Paşa'ya, kabul, dedi. Marsilya yoluyla Sira Adası'na gideceğim. Oradan da bir gemiye biner Kandiya'ya geçerim. Bu sürgün yaşama hiç de ona göre değildi. Ama yeniden saray entrikalarının içine düşerek 200'lü kişilerin dalaverilerine alet olmak ve türlü çirkinliklerle uğraşmak istemiyordu. Vatanını özlemişti. Ama en iyisi İstanbul'dan uzak bir yerde huzur içinde yaşamaktı. Vasıf Efendi ertesi gün Gare de Lyon'dan biletlerini aldı. Tren akşam saat 6'da kalkacaktı. Paşa Gar'a geldiği zaman Arifi Paşa'yı bütün elçilik memurlarıyla karşısında buldu. Hepsi Paşa'yı geçirmeye gelmişti. Demek ki sarayın havası artık değişiyordu. Paşa Gar'dan törenle uğurlandı. Ertesi gün de Messageriye deniz yollarının bir vapuruyla Vasıf Efendi ve Yusuf Ağa birlikte Akdeniz'e açıldılar. Marsilya'dan Sira Adası'na yolculuk 4 gün sürüyordu. Batı Akdeniz'den İzmir'e, İstanbul'a, Rodos'a, Girit'e ya da Beyrut'a giden vapurlar oraya uğrarlardı. Sira'da Osmanlı konsolosluğu vardı. Konsolos Azelos Efendi'ye paşanın geleceği bildirilmişti. Konsolos, Mithat Paşa'yı limanda karşıladıktan sonra evinde konuk etti. Programa göre 2 gün sonra Sira'dan kalkacak bir posta vapuruyla Kandiya'ya gidilecekti. Ama bu plan uygulanamadı. Çünkü mabeyinden gelen bir telgrafta 2 gün içinde bir zırhlının gelerek paşayı Kandiya'ya götüreceği bildiriliyordu. Posta, vapuruyla gitmek artık ayıp olurdu. Gerçekten de ertesi gün bir Osmanlı zırhlısı Sira açıklarında demir attı. Paşa heyecan içindeydi. Bu, padişahın kendisinden özür dilemesiydi. Zırhlının kaptanı bir istimbotla gelip paşayı selamladı. Elini öptü. Ve gemi, yolcularını aldıktan birkaç saat sonra denize açıldı. Sira'dan Girit'e yol, İstanbul'dan Çanakkale kadardı. Zırhlı ertesi gün Kandiya açıklarına demir atar atmaz bir teknenin iskeleden gemiye doğru geldiği görüldü. Teknede iki önemli kişi vardı. Biri Genel Vali Kostaki Paşa, öteki de Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Bu teknenin peşinden de irili ufaklı tekneler geliyordu. Onlar da Girit Yerel Meclis Başkanı'nı, jandarma komutanını, üst düzey subayları ve Kandiyan'ın ileri gelenlerini taşıyordu. Paşa kendisini karşılamaya gelenlerle kucaklaştı. Gözleri yaşardı. Heyecandan içi içine sığmıyordu. Sonra kısa bir konuşma yaparak, "Bana bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyorum. Kaderde bu da varmış. Vatana kavuştum ya, artık başka şey istemem," dedi. O sırada kaleden top atılıyordu. Ahmet Muhtar Paşa'nın kendisini karşılamaya gelmesi Mithat Paşa'yı çok duygulandırmıştı. 18 ay önce sürgüne giderken Sirada da Muhtar Paşa İzzettin vapurunda kendisini ziyarete gelmişti. O zamandan bu yana Muhtar Paşa Osmanlı-Rus Savaşı'nda büyük yararlılıklar göstermiş ve Gazi unvanını almıştı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa 1908'de meşrutiyetin ilanından 3 yıl sonra da sadrazam oldu. Hep birlikte rıhtıma çıktılar. Giritliler kıyıda toplanmış. "Yaşa Mithat Paşa, hürriyet kahramanı!" diye haykırıyorlardı. Rıhtıma ve yollara askerler dizilmişti. Bir yandan da askeri bando marşlar çalıyordu. Paşa alkışlar arasında güleç bir yüzle halkı selamladı. Sonra Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Kostaki Paşa ile birlikte konuk edileceği eve doğru yürüdü. Müslüman ve Hristiyan okullarının çocukları evin önünde sıralanmış. Paşa'nın gelişini bekliyorlardı. Çocuklar paşaya çiçekler uzattılar. Paşa da onları kucakladı. Sonra da kendisine ayrılan daireye geçti. Ama daha terini silip elini yüzünü yıkamadan ziyaretler başladı. Müftü, imamlar, Ortodoks Kilisesi'nin başpapazı, hepsi tören giysileri içinde kapıda bekleşiyorlardı. Gece şehir kandillerle donatıldı. Fener alayı düzenlendi ve Kandiya'da eşi görülmemiş bir ziyafet verildi. Bu tören sanki Türklerle Rumların bir arada yaşamalarının simgesi, bir barış ve dostluk gösterisiydi. Zaten yakın zamanlara kadar aralarında ne bir kavga olmuştu, ne de düşmanlık. Kardeşçe yaşayıp gidiyorlardı. Kışkırtmalar o tarihlerde başladı. Mithat Paşa'ya Girit'le gösterilen bu coşku elbette saraya bildirildi. İş yine çığırından çıkıyordu. Mabeyin derhal genel valiye bir telgraf çekerek gösterilerin önlenmesini istedi. Paşa'nın evinin önünde birikenler olunca askerler gelip dağıtmaya başladılar. Birkaç gün sonra bir de baktılar ki Kandiya açıklarından bir gemi limana doğru geliyor. Mithat Paşa evinin balkonundan gemiyi görür görmez tanıdı. Bu kendisini 2 yıl önce Birindisi'ye götüren İzzettin vapuruydu. Paşa'nın içi bir hoş oldu. Gemi yine kendisini almaya mı geliyordu yoksa? Hemen Vali Kostaki Paşa'ya koştu. "Hayrola Paşa," dedi. İzzettin vapuru limana girdi. "Duydunuz mu?" "Evet Paşa Hazretleri. Henüz size haber iletemedik. Gözünüz aydın. İzzettin vapuru ailenize getiriyor. Paşa, bunu bana nasıl söylemezsiniz?" "Efendim, bunu şimdi öğrendik. Yarım saat bile olmadı. Az sonra Mithat Paşa, Kostaki Paşa ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa hep birlikte rıhtıma gidip aileyi karşıladılar." Paşa'nın eşleri Naime ve Şehriban 2 yıllık bir özlemin sonunda Paşa'ya ve Ali Haydar'a kavuşmanın heyecanıyla gözyaşlarını tutamıyorlardı. Şehriban'ın Ali Haydar'dan 2 yıl sonra doğan kızı Resim'e de 4 yaşıma basmıştı ama babasını hiç anımsamıyordu. Paşa onu da sevgi ve özlemle kucakladı. Emektar Arif Ağa da onlarla birlikte gelmişti. Eve yerleştiler. Artık yılların özlemini gideriyorlardı. Paşa'nın yaşamında yeni ve mutlu sayılabilecek bir dönem başladı. Ahmet Muhtar Paşa, Mithat Paşa'yı hiç yalnız bırakmıyordu. Muhtar Paşa kendisinden 17 yaş küçük olduğu halde aralarında sağlam bir diyalog kurulmuştu. Birlikte satranç oynuyorlar ve çoğu zaman Muhtar Paşa yenik düşüyordu. Birbirlerine anlatacakları çok şey vardı. Kendisinin Girit'e olağanüstü bir görevle gönderilmesinin nedeni Rumlarla Türkler arasında çıkan bazı anlaşmazlıkların giderilmesiydi. Muhtar Paşa çoğu zaman askerinin Rus savaşındaki kahramanlıklarını anlatıyor. Mithat Paşa ise Abdülhamit'i tahta çıkartabilmek için ne belalar atlattığından söz ediyordu. Söz Rüştü Paşa'ya gelince Mithat Paşa, "Bilmezsiniz paşam," dedi. "Şu Rüştü Paşa ne kadar zeki ve tilki bir heriftir." Abdülhamit'e Topkapı Sarayı'nda kubbe altında biat ettikten sonra Hamit Hazretleri beni ve Rüştü Paşa'yı makamına davet etti. Gittik ve bir süre sohbet ettik. Kapıdan çıkar çıkmaz Rüştü Paşa yavaşçacık elimi sıkarak, "Paşa, aman aklını başına al," dedi. "Ne demek istiyorsunuz? Anlamadım," diyecek oldum. "Farkında değil misin? Çattık belaya," diye cevap verdi. "Nereden çıkartıyorsun?" diye sordum. "Sözlerine dikkat etmedin mi?" dedi. "Bak, dün nasıl konuşuyordu, bugün nasıl konuşuyor. Ne kadar kurnaz adam. Bu zat bizim başımıza çok dertler açacak, görüyor musunuz?" Ne kadar haklıymış Rüştü Paşa. Muhtar Paşa bu sözleri hiçbir tepki göstermeden dinledi. Mithat Paşa'ya katılsa belki de yarın kendi başına belalar gelebilir diye susmakla yetindi.